Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Evet, bir haftalık bir aranın ardından medeniyet coğrafyamızda yine sıcak konular var değerli dinleyenler. Dünya gündemine dair. Hocam müsaadenizle öncelikle Almanya Başbakanı Merkel geçen hafta Türkiye'deydi. Ankara'da temaslarda bulundu ve ikili görüşmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Başbakan Binali Yıldırım'la görüştü. Açıklamalarda bulundular. Bu ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz? Ziyarette öncelikli gündem maddesi mülteci meselesiydi. Tabii bir de suçluların iadesi konusu var ki Almanya ile aramızda sürekli bir cedelleşme konusu halinde. Çünkü Almanya bugüne kadar Türkiye'ye istediği hemen hemen hiçbir suçluyu iade etmedi desek yeridir. Bu ziyareti bu açıdan nasıl değerlendirirsiniz? Bir de tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başbakan Merkel arasında geçen bir İslamist terör krizi yaşandı ya da bir uyarısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında. Evet. Bu ifadeyi ve bu uyarıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu görüşmeye dair bütün notları sizden alalım, buyurun.
Evet, Alman Başkan Merkel son birkaç yıl içerisinde Türkiye'ye olan ziyaretlerine baktığımızda hiç 6 ayı sektirmiyorum. Yani yılda evet, birkaç kez Türkiye'yi ziyaret etmeye başladı son dönemlerde. Tabii ki burada yapılan işin özü Alman nüfusu epterleştiği için genç çocuk çağındaki nüfus az, yaşlılar fazla olduğu için iş gücü açığını kapatmak için göçmen nüfusu, mülteci nüfusa ihtiyacı var. Fakat bunu böyle kontrolsüz bir şekilde olmasını istemediği için, yani Türkiye üzerinden veya Kuzey Afrika üzerinden gelebilecek olan göçmen nüfus Almanya'nın adeta kabusu gibi. Evet. Bu nedenle Türkiye'ye aman bu mültecileri burada tut mesajı veriyor. Fakat bunun ötesinde bir konu daha var ki Almanya'da seçimler yaklaşıyor. Hı-hı. Ve bu seçimlerin arefesinde de giriyorlar. Türkiye kökenli 3 milyona yakın bir Alman evet, vatandaşı, seçmenler var. Ve onlara şunu söylüyor. Her ne kadar biz suçluları, FETÖ'cüleri, PKK'lıları, DHKPC'lileri vermesek de size, çok böyle dostane davranmamış olsak bile şunu unutmayın ki diyor, Almanya'da ötekiler bizden daha kötü. Evet. Yani biz bunlar içerisinde kötünün iyisiyiz mesajı vermeye çalışıyor. Hı hı. Hani bir zamanlar Türkiye'den bazıları o 90'lı yıllarda, 2000'li yılların başında işte bu Refah Partisi gelirse şöyle evet, olur, AK Parti gelirse böyle olur deyip kendi hükümetlerini, kendi devletlerini Avrupa Birliği'ne şikayet eden siyasetçiler hep olay gelmiştir. Evet. Şimdi Merkel'in ziyaretinde buna benzetebiliriz. Diyor ki eğer diyor bizi desteklemezseniz seçimde daha kötüleri, Türkiye düşmanları iktidara gelir, işiniz daha da zor olur. Bunu evet, demeye getiriyor. Olayın bir bu boyutu var. Bir de Almanya'da seçimler malumunuz, belediye seçimleri ayrı oluyor, parlamento, başkanlık seçimleri ayrı oluyor. Yani her iki yılda bir de seçimler olur dönemsel evet, olarak. Bu nedenle de onların seçim bitmiyor. Bizde de referandum var, onlarda seçim varsa. Bu nedenle o İslami terör ifadesi de aslında şöyle yorumlamak lazım. Almanya başta olmak üzere dünya ve Batı medyasında o neokon ve Yahudi lobisinin etkisiyle terör ve İslam 1990'lı yıllardan bu yana o kadar yan yana bir arada dile getirildi ve tekrarlandı ki bu vakayı adiyeden bir sözmüş gibi dillere geldi, pelesenk oldu. Evet. Ve orada Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Türk yetkililerin Merkel'i uyarması çok isabetli bir durum. Ve bütün İslam ülkelerinden ve bütün Müslümanların bu İslam ve terör cümlesi birlikte çıktığı ve telaffuz edildiği an uyarmamız gerekiyor. Çünkü artık bu noktada yeter dememiz gerekiyor. Çünkü kendileri bir senaryo yazıyorlar ve biz suskun kaldıkça bunun doğruluğuna kendileri inandıkları gibi bizleri de inandırmaya çalışıyorlar. İşin vehameti de maalesef burada ortaya çıkıyor zaten.
Evet. Evet, Merkel'in Ankara ziyaretini böyle değerlendirdik.
Evet, yani seçimlere Hı-hı. yönelik Hı-hı. bir evet. oradaki Türk vatandaşlarına yönelik bir beklenti, suçluların iadesi konusunda herhangi bir
topu mahkemelere
atıyorlar evet. ve bizden de bir şey beklemeyin diyorlar açıkçası.
Evet. Evet. Peki hocam, şimdi Astana görüşmelerine bakalım. Suriye'deki ateşkes için üçlü mekanizma görüşmeleri yapılıyor Astana'da. Suriye'de Beşar Esed rejimi ve muhalifler arasındaki ateşkesin izlenmesi ve uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulacak ortak mekanizmaya ilişkin teknik görüşmeler Kazakistan'ın başkenti Astana'da bugün başladı. Görüşmelere Birleşmiş Milletler yetkilileri de katılıyor. Bu görüşmelerden ne beklemek lazım? Cenevre'ye yönelik bir hazırlıkta yapıldığı ifade ediliyor. Mesela Suriye Askeri Muhalefet Heyeti Başkanı Muhammed Alluş da diyor ki, Astana görüşmelerinde öne sürdüğümüz talepler yerine getirilmezse 20 Şubat'ta Cenevre'de gerçekleşmesi beklenen toplantıya katılmayacağız diyor. Bu görüşmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Nereye varır?
Şimdi Astana görüşmelerinin o birincisi 23-24 Ocak'ta yapıldığında evet. işte Türkiye ve Rusya burada garantör devletti. Sonradan İran da bu işin içerisine dahil edildi. Ancak görüldü ki bu işin Amerika ve Arap dünyası ayağı biraz evet. zayıf kaldığı için işte Birleşmiş Milletler ve Ürdün'de
dahil oldu.
İkinci evet. Astana toplantısına 6 Şubat'ta başlayan, bugünkü başlayan toplantıya dahil edildi. Ve 20 Şubat'ta da Cenevre'de ayrıca bir toplantı düzenlenecek. Şimdi buradaki birinci Astana zirvesi ve bugünkü toplanan hadisenin özü şu. Bir ateşkes evet. ilan edildi. Hı hı. Ve bu ateşkese ne kadar uyulduğu konusu evet. gündemde. Şimdi Suriye'deki ÖSÜ ve onun türevleri olan muhalif gruplar tek çatı altında toplanarak rejimin, İran'ın ve bütün Batı dünyasının arkasına aldığı böyle bir güce karşı güçlerini birleştirme operasyonu yaptılar. Fakat gerek rejim güçleri evet. ve gerek İran'ın da biraz bu işe teşne olmasıyla birlikte yer yer mesela Şam'ın Doğu Guta bölgesinde İdlib'de, Dera'da, Hama'da, Humus'ta yer yer bakıyoruz ki bombardımanlar oluyor. Masum evet. insan, hatta Kızılay binası bombalandı evet. geçtiğimiz günlerde. Ve işte burada Nusra cephesi vardı, burada Hı-hı. DAEŞ vardı gibisinden de böyle sade suya tirit babından açıklamalar var. İşte Suriye'deki o ÖSO ve muhalif liderler deniyor ki eğer bu ateşkese uyulmayacaksa, zaten Astana Hı-hı. görüşmelerinin özü bu ateşkesin sahada uygulanabilirliğini garanti etmek, denetlemektir. Gerçekten bu konuda Türkiye samimi, Rusya'nın da geçtiğimiz programlarda ifade evet. ettik, samimi olduğunu söylüyoruz. Çünkü bu savaşın uzaması her iki tarafında lehine değil. Ancak burada şunu söyleyelim. Suriye'deki savaşın uzaması İsrail'in çok işine geliyor. Bir Hı-hı. sonraki bölümde söyleyeceğiz o yerleşimciler politikasında. Birilerinin işine geliyor.
Amerika'nın da işine geliyor
evet. Batı dünyasında vesaire. Bu nedenle de Türkiye ve Rusya biraz daha bu konuda ısrarcı olup inisiyatifi ele alıp işte İngilizler sanki ortada hiç yokmuş gibi evet. ama DAEŞ'in kurulmasında, oraya gitmesinde, yönlendirilmesinde Amerikan ve İngiliz istihbaratının olduğu evet. bugün sağa sola saçılan belgelerden ortaya çıkıyor. Yani evet. oradaki alt tabakadaki kendini mücahit olarak isimlendiren, Allah yolunda cihad ettiğini sanan Hı-hı. zavallıları bir kenara bırakacak olursak üst yönetiminin tamamen karanlık bir takım mahfiller olduğunu söyleyebiliriz.
Evet. Suriye'ye bakalım şimdi de hocam. Astana'dan Suriye'ye geçelim. Evet. Elbap harekatı devam ediyor. Biraz uzadı. Uzamasının da işte çeşitli sebepler olduğu söyleniyor. Oradaki sivil halkın zarar görmemesi ya da farklı gerekçeler. Tabii bir taraftan da uluslararası haber ajansları Elbap'ın tamamen kuşatıldığını duyurdu. Ve DH'tan geri alınan Biza köyünde Türk tankları ve askerlerinin görüntülendiğini duyurdular. Geçen günde sözde Elbap valisi öldürülmüştü DH'ın. Evet. Şimdi Elbap harekatı nasıl gidiyor? Artık sonuca ne zaman ulaşılır diye soruyoruz.
Şimdi sonuca ulaşmak konusunda aslında Türkiye'nin gücü, kuvveti, askeri kudreti bunu çok çok önceden bitirmeye yeterlidir. Ancak işte geçtiğimiz yıl Doğu bölgelerimizdeki Sur'da, Silopi'de, Şırnak'taki hadiselerde de gördük. İğneyle kuyu kazar gibi haftalar, hatta aylar süren bir takım operasyonlar oldu. Burada da sivil halka zarar verilmemesi hedefleniyor. Yani bir bina düşünün, üst katında sivil aileler oturuyor, bodrum katını DH'lar mesken tutmuş. Hı hı. Veya camileri, ibadet yerlerine. Yani siz orayı bombardıman yaptığınızda bütün dünyada sizi orada adeta eli kanlı katil konumuna düşürebilecek hadiseler olabilir. Onun için de bunları göz önüne alarak adeta böyle nokta harekatı yapılıyor. İstihbarat temin ediliyor insansız hava araçlarıyla. Ve her gün duyuyoruz işte genelkurmay bültenlerinde. İşte bugün 150 DH hedefi bombalandı. İşte 40 DH mensubu etkisiz hale getirildi. Şimdi bu bize ne ifade ediyor diye soracak olursanız. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Saddam'ı devirdiğinde Bağdat'ta çok fazla bir efor sarf etmeden Bağdat'ı teslim aldı. O kesnezhanelerin de birazcık etkisiyle bizdeki FETÖ'nün bu Irak versiyonuydu. İnsanlara dediler ki dışarı çıkmayın. Can emniyetini tehlikeye atmak haramdır vesaire. Ve Amerika Bağdat'ı teslim aldı. Ancak Felluce, Tikrit ve o Musul üçgeninde oraya şeytan üçgeni falan demeye başladılar Amerikalılar. Her gün ortalama 10-15 en eğitimli askerlerini kaybetmeye başladı. Ve Amerika binlerce can kaybına sebep oldu. Küçücük bir üçgende nereden geldiği belli olmayan kurşunlarla en eğitimli dünyanın süper güçlerinin Amerika. Ve o gelen asker cenazeleri yüzleri binleri geçince Amerika artık kendi askerini Irak'tan çekti. Bakın Suriye'ye de asker yollamama konusunda şey yaptı. Bu nedenle de şimdi siz bir şehrin içerisine giriyorsunuz ve yabancısı olduğunuz bir coğrafyada her an her yerden bir kurşuna maruz kalabilirsiniz. Evet. Dikkat edin, Türkiye'nin o Zekai Aksakallı komutasındaki özel birlikler komutanlığının yapmış olduğu bu harekatta DAEŞ kurşunuyla şehit olmuş askerimiz hemen hemen yok. Hı hı. Yani işte, diyelim ki intihar saldırısı yapıyorlar. İşte ne bileyim bombalı araç patlatıyorlar vesaire. Yani gelen şehitlerimiz de o şekilde. Hı hı. Yahut da işte rejim uçağı bir bombardıman yaptı. Orada bir toplu bir
zaman zaman PYD'nin de
oldu vesaire. Evet. Yani siz hem zayiat vermiyorsunuz hem de 2000 kilometre kareye yakın bir alanı kontrol altına almışsınız. Ve karşınızda da bu DAEŞ dediğiniz hadisenin bileşenler içerisinde daha önce ifade ettiğimiz gibi İngiliz Amerikan istihbaratının yanı sıra eski işte Irak rejiminin, Baas rejiminin subaylarının olduğunu, dünyanın dört bir yanından devşirme militanların olduğunu ve bunların o bölgedeki yerel halktan kişilerle evlilikler yoluyla akrabalık bağ kurduğunu ve bunu özellikle yaptığını büyük aşiretlerle vesaire ve yerel halktan da hatırı sayılır bir destek aldığını düşünürsek buradaki operasyonun o kadar da kolay olmadığını görürüz ve bu operasyon da pahalı bir iştir. Evet. Yaklaşık olarak bir uçağın kalkıp inmesi kabaca 5-6 bin dolar desek, 20 uçak kalksa günlük 100 bin dolar sadece bombardımanın Türkiye'ye maliyeti vardır. Yani bu da pahalı bir iştir. Bu nedenle de Türkiye bu operasyonu bir an evvel sağ salimen bitmesi Türkiye'nin lehinedir. Uzamaması tabii ki.
Evet. Hocam geçen hafta Yunanistan'la bu darbeci askerlerin iade edilmemesi konusunda bir gerilim vardı. Onun hemen akabinde Kardak krizinin de 21. yılı döneminde gene bir Kardak krizi yaşandı Yunanistan'la Türkiye arasında ve Türk Silahlı Güvenlik Güçleri de Türk Sahil Güvenlik Güçleri de Kardak krizinin 21. yılında Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme çalışmalarına devam ediyor. Yani gerilim devam ediyor. Yunan Milli Savunma Bakanı da Kardak üzerinde uçtu. Oraya bir çelenk bıraktı. Bu yine bir krize sebep oldu. Yine Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Ege'deki İstanköy Adası'nda tatbikat planına sert tepki gösterdi. Bunun bir uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu söyledi. Yunanistan'la şu anda aramızdaki gerilimi tekrar bir değerlendirmek gerekir. Çünkü bu uzuyor.
Şimdi Yunanistan'ın Türkiye'ye değil Kardak meselesinde Türkiye 12 adaları bile gitse, alsa karşı koyabilecek ne kara ne hava ne de deniz gücü vardır, ne de ekonomisi buna müsaittir.
Evet.
Hal böyleyken bir kayalıkları bahane ederek Yunanistan'ın Türkiye efelenmesinin perde gerisinde Avrupa Birliği, başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'ye karşı
kışkırtmaları.
Bir diğer sebep de şu, Türkiye şu anda Elbap'ta bir operasyonda, sınır ötesi operasyonda, Musul da o Başika üssü vasıtasıyla oradaki Sincar bölgesindeki PKK'lılara da diyor ki yani belli bir süre sonra terk etmezseniz Irak içerisinde de operasyon yaparım diyor.
Evet.
Ve Yunanistan'da kışkırtarak Türkiye'nin ne refleks vereceğini bildikleri için bir taraftan da Yunanistan'la Türkiye'yi
karşı karşıya
getirerek dünyaya şu algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bir yıl önce diyorlardı ki Türkiye işte DAEŞ'e silah veriyor.
Evet.
Türkiye terörü destekliyor. Olmadı, bu tutmadı. Türkiye'nin DAEŞ'la en acımasız mücadeleyi veren yegane devlet olduğu bütün dünya kamuoyu tarafında görülünce bu defa Türkiye'yi çevresindeki ülkelere saldırgan politikalar besleyen bir ülke konumuna düşürme hedefidir. Yani Türkiye Cumhurbaşkanlığına kastetmiş, buz gibi darbe yapmış ve NATO müttefikimiz ve komşuluk hukuku gereği bir çırpıda vermesi gereken o FETÖ'cü subayları iade etmek yerine karşılık olarak Kardak hamlesini yapıyor. Yani en iyi savunma saldırıdır ilkesinden hareketle ve buradaki yegane konu şu, yani Türkiye bir karar aldı. Gerek Suriye'nin kuzeyindeki, başta bu Halep'ten daha Deir ez-Zor'a kadar olan bütün Kuzey Suriye, artı İran kuzeyinde Musul ve mücavir alanında yer alan Tel Afar'dan Tusurmatı'ya kadar olan Türkmen coğrafyasında ve Türkiye'nin aleyhine faaliyet gösterilen yerlerde sınır ötesi harekat yapacağını, bu konuda da kimseden izin almayacağını ve ayrıca bu 12 adalar konusunda da bir oldu bitti olduğunu, mesela İstanköy denilen, Kos denilen yerde kaç tane caminin, hanın, hamamın, vakfiyenin var olduğunu, oranın elimizden nasıl çıktığının hikayesini, hatıralarını, tarihini bir bilse insanlarımız.
Evet.
Yani biz Kıbrıs'ın fethi, Rodos Adası'nın fethi için Kanuni döneminde oradaki kuşatmada ne kadar şehit vermişiz. Fakat bu adaları nasıl Yunanlılara devretmişiz? Yani bunlar tarihin sayfaları karıştırıldığında sayın izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bunu bildiğinde çok daha değişik olay boyutlar kazanacaktır. İşte bunu bildikleri için Türkiye'yi işte bu zor zamanında, işte bir FETÖ'cü subay gidiyor, subay kılıklı bir hain, işte Türkiye'nin işte hava kuvvetleri alanında uçak kaldıramaz duruma geldiğini, işte istihbaratının zayıfladığını vesaire.
Evet.
Yani kendileri bir zamanlar Türkiye'nin en kritik noktalarına çöreklenmişler. Şimdi de işten atılınca sanıyorlar ki bu kadim, bu büyük devlet insan bulamaz, eleman bulamaz, uçağını kaldıramaz sanıyor.
Evet.
Yani bu ülke askerinin tasfiye edildiği, bütün imkanlarının sıfırlandığı o milli mücadele yıllarında vatanını korumasını bilmiştir. Bugünkü şartlarda onun 100 katı, 1000 katı daha iyi durumdayız ki biiznillah bugün de uçağını da kaldırır, tankını da götürecek yeri bulur. Onun için de bu Kardak meselesinin perde gerisinde yine Türkiye ile kapanmamış hesabı olan o NATO'yu, evet, marifetiyle o FETÖ'yü, bugünkü DAEŞ'i, PKK'yı bizim üzerimize süren güçler şimdi de Yunan'la.
Evet.
Aynı yani bunlar aynı üst aklın değişik versiyonlarla Türkiye'yi sıkıştırma operasyonlarından başka değildir. Tekrar ediyorum, yeni oluşturulmak istenen algı Türkiye bütün komşularına sarkmaya, saldırmaya, alanını genişletmeye çalışan ne Osmanlıcı bir politika izliyor. Ve işte bu Cumhurbaşkanlığı referandum öncesinde de bu algıyı bütün dünyaya vermeye çalışıyorlar.
Evet, olup biten bundan ibaret, evet, diyorsunuz. Hocam ara verelim, aranın akabinde kaldığımız yerden diğer konuları da ele almaya devam edelim inşallah. Değerli dinleyenler, Medeniyet Coğrafyamız programı kısa bir aranın ardından devam edecek. Bizden ayrılmayın. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla gündeme dair konuşmaya devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında birlikteliğimiz devam ediyor. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla ikinci bölümümüzde gündeme dair konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, FETÖ'yle mücadele devam ediyor ve aynı zamanda FETÖ'nün yurt dışındaki okullarına yönelik Türkiye'nin kıskacı da devam ediyor. Afrika'dan Asya'ya Türkiye önemli bir kıskaç uyguluyor bu ülkelere ve Kırgızistan da bu ülkelerden biri ki Kırgızistan FETÖ'nün de aynı zamanda çok kuvvetli, güçlü olduğu ülkelerden biri. Şimdi bu okulların, FETÖ okullarının burada isimleri değiştiriliyor ve aynı zamanda Türkiye'ye devrediliyor diyebilir miyiz? Devredilecek mi Maarif Vakfı'na? Kırgızistan'da şu anda ne yapılıyor? Bunu bize anlatır mısınız?
Şimdi Kırgızistan aslında Türkistan coğrafyasında FETÖ ekibinin en güçlü olduğu yerlerden biri.
Evet.
Sevgili dinleyicilerimizin olayı daha net kavrayabilmesi için birkaç örnek vermek istiyorum. Şimdi Kırgızistan'da Sebat Okulları ismi altında bu FETÖ yapılanmasının 22 tane lisesi, bir tane de üniversitesi var.
Evet.
22 lise, bir üniversite ve 12.243 öğrenci var şu anki resmi kayıtlara, evet, göre. Kırgızistan'ın nüfusunun 6 milyon 120 bin olduğunu düşünürsek, yani 6 milyonluk bir ülke, yani Türkiye'nin onda biri kadar bile değil.
Evet.
Türkiye 80 milyonluk bir ülke. Böyle bir ülkede sizin 22 tane liseniz, bir tane üniversiteniz ta bağımsızlıktan bu yana. Yani evet, 91 yılında bağımsız olmuşlar ve ilk giden ekip bu. Ve Amerika'nın, Türkiye'nin, bütün Batı'nın ve bizim yüzyıllardan gelen dostluk, akrabalık ve Türkiye'nin o büyük hatırını, CIA'nin, evet, desteğini alarak orada yapılanmış. Ve düşünün ki 1990'lı yıllarda lise okuyan bir çocuk şimdi 40'lı yaşlardadır.
Evet.
Ve Kırgızistan'ın bütün kılcal damarlarında,
evet, yönetim kadrosunda
oluşturmuş, evet, durumda. Dolayısıyla bu Almazbek
Atambayev
aslında, evet, Tayyip Bey'i de seviyor. Türkiye'ye de karşı muhabbeti olan birisi ama şimdi kıpırdayacak hali kalmamış. Orada aslında Türkiye'de yapmak isteyip de beceremediği şeylerin birçoğunu Kırgızistan'da ele geçirmiş durumdalar.
Evet.
Ve bir taraftan Rusya'nın, bir taraftan da Türkiye'nin desteğiyle bu Kırgız devlet başkanına bu okulların en azından şimdilik ismi değiştiriliyor. Daha sonra devlet,
evet,
kontrolüne geçiyor ve benzeri daha önce Tiflis'te olmuştu Gürcistan'ın. Şimdi dünkü haberde Batum'daki okul da aynı şekilde oldu. Ve orada daha çok İngilizce öğretmenleri, yabancı dil öğretmenleri
Amerika'dan giriyor ve bunların çoğu da CIA'ya bağlantılı aşana, olduğu evet. için onların ilişkileri kesiliyor. Bir kısmı işte devlet tarafından yeni öğretmenler atanıyor, idareciler değiştiriyor. Bu yumuşak bir değişim ve dönüşüm söz konusu olacak ve 2013 darbe girişimine başlamadan önce sıradan bir FETÖ'cünün ağzından çıkan kelimeler şunlardı. Türkiye bizim işte yapılanmasını gerçekleştirdiğimiz 160 ülkeden bir tanesi. Evet. Yani siz Türkiye'de diyelim ki bu yapılanmayı sonlandırmış olsanız, kökünü kurutsanız bile bizim
diğerlerinde faaliyetlerimiz devam ediyor.
Ülkede devam eder diye düşünüyorlardı. Evet. Fakat o ağacın kökü burasıydı. Siz bir ağacın kökünü keserseniz onun gövdesi, dalları, yaprakları evet gür bir şekilde bir görüntü arz eder ama bir süre sonra kurur. Solar, ot çöp olur, saman olur, yok evet. olur gider. Dolayısıyla da bunu hesap edemediler. Bu Anadolu coğrafyasının emeğini, en zeki çocuklarını, kaynaklarını evet. ve hepsinden önemlisi bu insanların hayır ve yardımseverlik duygusunu himmet adı altında aldılar. Yurt dışındaki bir takım mahfillere harcadılar ve en yakındaki fakir fukarayı, garip kurabayı koruyup kollamadılar. Bunun için de dikkat ederseniz kendilerinin dışında hiçbir kesimin bunlara ya yazık oldu, ah vah diyen hiçbir kesim yoktur Türkiye'de. Evet. Sağcısından solcusuna, hı-hı. ateistinden şeriatçısına kadar. Sebebi de kendinden olmayan hiç kimseye bir bardak su bile vermediler.
Evet.
İşin en vahim tarafı da bu. Hı-hı.
Evet. Hocam şimdi Türkiye bir referanduma gidiyor. Bu referandum sürecinde de rejim mi değişiyor, sistem mi değişiyor şeklinde tartışmalar da devam ediyor. Tam bu tartışmaların yaşandığı bir dönemde İngiltere Birleşik Krallık'ta Kraliçe Elizabeth'in, 2. Elizabeth'in tahta geçişinin 65. yılını kutluyor ki kraliçe de 91 yaşında, bunu da belirtelim. Yani krallık da yönetiliyor aslında evet. İngiltere. Ama bir taraftan da baktığımız zaman hani rejim değişiyor diyenlerin de hani İngiliz medyasının yönlendirmesi olduğu da belki söylenebilir, söylenemez diye düşünülebilir ama bir taraftan da bir İngiliz parmağı da olduğu söylenebilir aslında. Şimdi bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diye de sormak gerekir herhalde. Siz Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta geçişinin 65. yılını ve bu tartışmaları nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, bugün 6 Şubat.
Evet.
6 Şubat 1952'den beri tam 65 yıldır İngiliz Kraliyet Sarayı'nda işte babasının vefatından sonra evet. tahta geçmiş. Bu Elizabeth'in bir de birincisi var. Hı hı. Bu birinci Elizabeth de kanuni ile çağdaştır. 1558-1603 yıllar evet. arasında. Birinci Elizabeth öncesinde İngilizler Avrupa'nın kenarında yani kokmaz bulaşmaz bir ülke iken bu birinci Elizabeth ile birlikte 45 yıl sürmüş hükümranlığı ve dünya sahnesine çıkıyor. Yani Osmanlı'nın artık duraklamaya ve gerilemeye başladığı dönem, İngilizlerin dünya sahnesine çıkmaya başladığı dönem. İnşallah bu birincisiyle dünya sahnesine çıkan İngiltere, 2. Elizabeth'in bitimiyle birlikte de inişe geçer diye ümit evet. ediyoruz. Bu da Umut Fakir'in ekmeği demişler. Peki bize ne? Yani bir evet. kraliçenin kaç yıl iktidarda hı-hı. olduğu vesaire.
Evet. diye soruyor olabilir evet. dinleyenlerimiz.
Şimdi 21 Nisan 1926'da doğmuş bu kadıncağız. 91 yaşında. Bayağı da bunlar krallar, kraliçeler kendilerine iyi baktığı için bakınca yaşına göre de genç ve dinç bir kadıncağız. Hı-hı. Şimdi Osmanlı hanedanına 80 yıldır, 90 yıldır küfreden bir İttihat Terakki'den gelme, bu toprağa ait olan, bu coğrafyaya, bu medeniyete hı hı. ait olan bütün değerlere adeta düşman gözüyle bakan bir zümre var Türkiye'de.
Evet.
Bunun adı şu olmuştur, bu olmuştur tarih evet. süreç içerisinde. Ancak Osmanlı hanedanını yurt dışına sürüp ve Osmanlı hanedanının eşlerinin, çocuklarının bulaşıkçı olarak Fransa'da sefalet içerisinde yaşatan bu ülkenin çocukları hala okullarda işte saltanatı kaldırdık Evet. Cumhuriyeti kurduk. Ve bugün de işte başta CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere diyor ki bunlar rejim değiştirmeye çalışıyor. Peki diyelim ki öyle bir şey yok da bu referandumda biz işte anayasa değişikliğinde rejimi değiştirdiğimizi varsayalım. Peki neyi değiştireceğiz? Onların ifade. Ha neyi yani, değiştirme yerine neyi getireceğiz?
Evet.
Padişahlığı getireceğiz.
Öyle iddia ediyorlar.
İddia etti.
Evet.
Diyelim ki padişahlığı getirdi. Öyle bir şey yok da. Peki siz bu İngiliz kraliçesi sadece o Büyük Britanya'nın değil, Büyük Britanya dediğiniz yerde de İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda evet. var. Peki bu kraliçe hanımefendi nerelerin kraliçesi ayrıca? Britanya'nın dışında Kanada'nın.
Evet,
Avustralya'nın. Avustralya'nın, Yeni Zelanda'nın kraliçesi olduğu gibi bir de Commonwealth dediğimiz İngiliz Uluslar Topluluğu vardır. Yani Orta Amerika ülkesi Jamaika'dan Bahama Adalarına, ta Avustralya'nın o Endonezya'nın doğusundaki Papua Yeni Gine'den okyanusta irili ufaklı onlarca adanın
evet.
Ada ülkesinin de kraliçesi konumundadır. Mesela İskoçya Birleşik Krallık'tan ayrılmak için referandum yapmıştı geçtiğimiz yıl. Kraliçe dedi ki benim hatırım için Britanya'da ayrılmayın. Ve oldukça da etkili oldu. Şimdi biz saltanatı kaldırdık diyoruz. Varsayalım ki kaldırmasaydık. Yani Suriye'de, Makedonya'da, Yemen'de, Libya'da ki bir devlet İstanbul'daki hanedana bağlılığını bildirmiş olsaydı bundan Türkiye ne zarar ederdi? Yine parlamenter sistemimiz olsaydı. Yani evet. İsveç'in kralı var, Norveç'in kralı var, Belçika'nın kralı var. Britanya'nın da kraliçesi var. Yani bize neleri hangi ambalajla yutturduklarını anlamamız açısından söylüyorum. Yani varsayalım ki biz padişahlığı kaldırmasaydık. Varsayalım ki hilafeti kaldırmasaydık. Peki kaybımız ne olurdu? Veya kaldırınca kazancımız ne oldu? Cumhuriyeti kurduk diyoruz. 1950'ye kadar zaten tek parti yönetimi vardı.
Evet.
İşte ben Ankara'da uzun yıllar yaşadım. Nevzat Tandoğan. Tandoğan meydanı vardır.
Hı-hı.
Hem validir, hem belediye başkanıdır, hem CHP'nin il başkanıdır.
Evet.
Tek parti döneminde.
Bu Cumhuriyet dönemi.
1950'ye kadar Cumhuriyet dönemi. 50'den sonra Menderes'in iktidarını işte 1960 darbesi oldu. Arkasından Adalet Partisi geldi. Şimdi bizim Cumhuriyet döneminden örnekler veriyorum. O zamanlar işte Adalet Partisi ve diğer sağ partiler Ali Fuat Başgil isminde işte sağ kesimden gelmiş çok entelektüel bir insanı Cumhurbaşkanı adayı yapmışlardı. Bir subay odasına gidiyor.
Tehditle vazgeçiriyor.
Silahı koyuyor evet. masaya. Aday olursan diyor can güvenliğinin garantisini veremem diyor. Bu
evet.
Bu seni öldürürüz demektir. Ve İsviçre'ye sanırım gidiyor adamcağız. Aday olmuyor. Silah zoruyla Cemal Gürsel işte bakarız işte Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar arkasından Cemal Gürsel işte Cumhurbaşkanların listesine evet. bakarız. Peki o Cemal Gürsel nasıl Cumhurbaşkanı olmuştur? İşte bu şekilde. Böyle alışmış bu insanlar. Arkasından da o diyorlar ki halk idarecisine egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet egemenlik hakkını diyor ama diyor bir kısım kurumlar ve organlar vasıtasıyla.
Evet.
Yürütür. Yerine yürütür. Peki bu kurumlar ve organları kim atar? Cumhurbaşkanı atar. Peki Cumhurbaşkanı nasıl seçilir? İşte böyle seçilir. Sonra Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, hakimler, savcılar, yüksek kurulu vesaire işte o güne kadar hep genelde emekli orgenerallerin Cumhurbaşkanı olduğu bir ülkede böyle bir düzen kurmuşlar. Kendine işte laik deyin, seküler deyin, Kemalist deyin, CHP'li deyin, ne derseniz deyin. Ama adamların %20, %25'lik bir oy oranlarıyla ülkenin temel taşlarını 100 yıldır yönetiyorlar. Ta İttihat Terakki'den beri.
Evet.
Ve böyle bir zihniyettir. Hatta Osmanlı'nın son döneminde Abdülhamit Han'ı derdest ettikten sonra sarayda böyle bir muhalifi alnının çatından vuruyor bir iddiatçı. Oradakilere diyor ki gücü yeten, yüreği yeten varsa bunu gördüğünü söylesin diyor. Adamı alnın çatından vuruyorlar ve kimse de buna şahitlik yapamıyor korkusundan. İşte böyle günlerden geldi Türkiye. Şimdi bize insan hakları, demokrasi, işte tek adamlık vesaire. Bu anayasa değişikliğiyle olacak olan şudur. Bir kişi %50'nin üzerinde oy aldığı zaman ancak Cumhurbaşkanı seçilebilecek.
Evet.
Diyelim ki şu an Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 5 yıl sonra, 4 yıl sonra, 3 yıl sonra her neyse sandık kuruldu. %50 oy alamazsa zaten seçilemiyor.
Evet.
Artı diyelim ki bizim %50 oyumuz, %50'nin üzerinde oyumuzu alan seçilen bir kişi bize yanlış yapmaya başladı. Halkın inançlarıyla, değerleriyle, Anadolu insanının o irfanıyla dalga geçer uygulamalar yapmaya başladı. Bu insanlar bir dahaki seçim onu seçmezler. Değiştirirler. Evet. Bunu bildikleri için ve bir daha da %20'lik, %30'luk oranlarıyla bu ülkenin kaderinde ömrü billah söz sahibi olamayacaklarını bildikleri için canhıraş bir şekilde dedikodu, iftira ve tarihi bir takım hadiseleri çarpıtma şeklinde yapıyorlar. Yani şunu özetle söyleyelim. Bu referandumun sonucunda eğer bu Cumhurbaşkanlığı makamı, başbakanlık da ortadan kalır, Cumhurbaşkanlığı makamı hep halkın oyuyla seçilirse ben inanıyorum ki bu insanlar, bu halk bir irfan sahibi bir Anadolu insanı vardır. Yanlış yapmayacağına inanıyorum. Artı %50'lik bir oyla iktidara gelen bir kişi de ne diktatör olur ne de despot olur. Bunu da bu şekilde bilmek gerekir diye düşünüyorum.
Evet. Yani 65 yıl tahtta kurulu kalmaz diyorsunuz yani kraliçe gibi.
Yani en fazla 10 yıl kalır. Evet. Yani diyelim ki bu sistem olmuş olsaydı 2003 yılında Mart'ta Tayyip Erdoğan başbakan olmuştu. 2013 yılında bitirip gitmesi gerekiyordu.
Evet.
Yani bu itiraz ettikleri sistemdi.
Kaldı ki başbakanlık devam etse, başbakan olarak kalsa istediği kadar sınır da yok. Dilediği kadar başbakan olarak kalmaya, söz sahibi olmaya devam edecek. Evet. Böyle bir durum da var.
Ama şu anda hem başbakan hem cumhurbaşkanının olmamasının sebebi bizdeki ucube şey şudur. Yine sayın dinleyicilerimize şunu ifade edeyim. Cumhurbaşkanlığı makamında bugün Tayyip Erdoğan olabilir ama 10 yıl sonra işte bizim istemediğimiz bir kişi olabilir. Yani biz kurumları, kanunları öyle yapmalıyız ki 50 yıl sonra da biz bu kanunlarla idare edeceğiz. Bizim çocuklarımızın, torunlarımızın da buna göre mesela düşünmesi gerekiyor. Şu andaki bütün aksaklıkların temelinde 12 Eylül ihtilalinden sonra yapılan 82 Anayasası'nda parlamenter sistem demiş. Ne güzel. Parlamenter sistemde başbakan ve bakanlar icranın başıdır. Cumhurbaşkanı semboliktir. Yani İngiltere'deki kraliçenin konumundadır. Yani sembolik olarak imza atar. Fakat Kenan Evren yarı başkanın yapacağı kadar yetkiler aldı kendisine.
Evet.
Arkasından da Özal'a dendi ki, Demirel'e dendi ki parlamenter sistemde bu kadar yetkiyi kullanma.
Çünkü sen sivilsin, sivilsin. Sen kullanamazsın.
Şimdi Tayyip Bey de dedi ki ben sonuna kadar kullanırım bu yetkilerimi. Zaten önceki yetkiyi kullandığı zaman yarı başkanlıktır.
Evet.
Yani eğri oturup doğru konuşalım. Şu andaki anayasa değişmemiş olsa bile anayasaya göre Cumhurbaşkanı yetkileri yarı başkanlık sistemindeki yetki kadardır.
Evet. Peki hocam devam edelim. Amerika'ya geçelim. Yeni başkan Donald Trump ilk kararnamelerden biri olarak 7 ülkenin vatandaşlarının Amerika'ya girişini yasaklamıştı. Bu yargıya taşındı. Bazı yargıçlar bunu askıya aldı. Yüksek mahkemede bu kararı iptal etti. Şimdi bunun tartışmaları devam ediyor. Bu son durumu nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi Trump aslında hızlı bir giriş yaptı. En olmaz denen şeyleri yaparak aslında gücünün sınırlarını test ediyor. Karşı tarafta buna hamleler yaparak yani bu bir süre daha devam edecektir. Ondan sonra işte Trump bu Amerika'nın o derin güçlerine işte istihbaratından Pentagon'a kadar ne kadar gücünü yettiğini test etmeye çalışıyor. Hı hı. Peki bu kadar agresif, bu kadar işte komprador, milyarder bir adamı bu kadar Amerikalı nasıl destekledi sorusuna, hı hı, aslında bir cevap bulmamız gerekiyor. Trump'ı orta sınıf destekledi.
Evet.
Yani Amerikan orta sınıf, o beyaz Anglo-Saksonlar destekledi. Neden destekledi derseniz, küreselciler Amerika'da ve Batı Avrupa'da emek pahalanınca daha ucuz ham maddenin, daha ucuz emeğin olduğu Çin başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına üretimlerini kaydırdılar.
Evet.
Otomotiv sanayi başta olmak üzere, hı hı, ve işte o küresel sermaye dediğimiz, ki ağababalarının Amerika'da olduğu bu kesim bütün dünyada yatırım yaptı, kazandığı parayı kendi cebine attı. Fakat bu arada Amerikan orta sınıfı son 15-20 yıldır zayıflamaya ve işini kaybetmeye, gelirinde bir takım eksilmeler olduğunu görmeye başladı. Bütün altyapısı olduğu halde. İşte bu nedenle de Trump bu küreselcilerin yurt dışındaki üretip de Amerika'ya satmalarına %55'e varan gümrük duvarları koydu. Hı hı. Yani Meksika üzerinden gelen Hispaniklerin kayıt dışı çalışmalarını engelleyeceğini, siz gidip Amerikan sermayesiyle, Amerikan teknolojisiyle Hindistan'da, diyelim ki Tayvan'da, Çin'de, Endonezya'da ucuza üretip gümrüksüz olarak Amerika'ya satıp ve Amerikan içerisindeki orta sınıfı yok etmenize imkan vermeyeceğim dedi. Evet. Bu nedenle de bunun bir sosyolojik altyapısı vardı. Yani Trump öyle cikletten çıkar gibi kendiliğinden öyle tesadüfen başkan olmuş birisi değildir. Yani hep söylüyoruz, bu ulus devletçilerle küreselcilerin kapışması, hı-hı, bundan sonraki dönemde daha da artacaktır. Bütün dünyada öyle ihracat yapmak eskisi kadar kolay olmayacaktır. Ülkeler kendi milli sanayilerini, kendi milli, evet, kaynaklarını, kendi insan güçlerini destekleme yönünde bir takım korumacı tedbirler alacaktır. Bu da başta Çin olmak, evet, üzere dünyaya, Çin ve Almanya bundan en çok zarar görecek ülkelerde. Çünkü en büyük ihracatı bunlar yapıyor. Ve dikkat edilirse Trump Putin'i yanına çekmeye çalışıyor. Çünkü büyük savaş, büyük kapışma Amerika, evet, ile Çin arasında olacağı için bunu yapıyor. Kennedy döneminde de 1960'lı 70'li yıllarda da bütün dünyadan dışlanan Çin'i Amerika yanına alarak Rusya'nın üzerine çullandı. Hı hı. Sovyetler Birliği'ni 1990'lı yılların başında dağılmasına sebep oldu. Çünkü Çin'le Rusya birlikte olduğu zaman Amerika'nın bunlara diş geçirmesi mümkün değil. Evet. Şu an Amerika anlaşıldığı kadarıyla Çin'e karşı bir operasyon düşünüyor. Bunun için de Rusya'yı yanına almak istiyor ve Trump'un yanında bir gazetecinin işte basına yansıdığı kadarıyla işte Putin'le ilgili sözlerine karşılık Trump'un hemen Amerika'nın içerisinde de neler olduğunu ifade eden cümleleri vardır. Bu nedenle de Dışişleri Bakanı da Putin'le çok yakın olduğu, evet, söyleniyor. Hı hı. Yani bundan sonraki dönemde Putin'le Amerika'nın yeni başkanı ilişkilerinin düzelme yoluna gidip, yani Obama döneminde Amerika-İran ilişkilerinin ısınmaya başladığını görüyorsunuz. Mesela İran buna karşılık balistik füze denemesi yaptı.
Evet.
Ve Amerika'yı şöyle değerlendirebiliriz. Amerika'nın şu anda Pasifik'te Çin'den daha fazla denizaltısı ve uçak gemisi var. Bakın, Çin dünyanın yükselen gücü diyoruz. Hemen Çin'in burnunun dibinde, yani Güney Çin Denizi ve etrafını çevreleyen işte Guam Adası ve vesaire de Çin'den daha fazla bir deniz gücüne ve hava gücüne sahip. Ancak Amerika Vietnam'dan beri, Vietnam Savaşı'ndan bu yana, yani son 40-50 yıldır kara savaşların hepsinde hezimetle çıkmıştır. Galip olduğu yerlerde bile, ki Irak'ta olduğu gibi Saddam'ı devirdikten sonra hiçbir zaman istediği nihai hedefe ulaşamamıştır. Hı hı. Eline yüzüne bulaştırmıştır ve Amerikan imajının zedelenmesine sebep olmuştur. Bu nedenle de işte Suriye'de kendine bula bula müttefik olarak PKK'yı, PYD'yi buldu. Ve Amerika artık karada savaşabilecek gücü olmayan bir ülkedir. Yani, hı hı, 20 yıl önce, 10 yıl önce, 90'lı yıllarda, 2000'li yılların başında dünyanın süper gücü, tek hakimi gibi görünen Amerika artık yanına ve yedeğine Rusya'yı almadan Çin'le mücadele edemeyeceğini görüyor ve hep alt perdeden alıyor Rusya ile olan ilişkileri iyileştirmeye çalışıyor Trump. Bunu da bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Evet. Dünya küresel güç mücadelesi aslında.
Evet, son olarak hocam, son birkaç dakikamız kaldı. Türkiye Antarktika'ya yüz kuruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklediği bir projede TÜBİTAK ve İTÜ'den bilim adamları hiç kimseye ait olmayan kıtaya gidiyor ve ilk etapta 2 milyon 800 bin dolar bütçe ayrılan proje için buz kırma gemisi aranıyormuş ve Türkiye'de Antarktika'da bir yüz kuracakmış. Bunu nasıl değerlendirirsiniz ki birçok ülkede orada aslında var.
Şimdi dünyamız bütün okyanus ve denizleriyle birlikte 510 milyon kilometre kare. Evet. Bunun 361 milyon kilometre karesi okyanuslar ve denizler. Yani %71'i. Dünyamızın o %29 karalarının tamamı 149 milyon kilometre kare. Bu 149 milyon kilometre kare kara kütlesi içerisinde işte Asya 44 milyonla en büyük, sonra Afrika geliyor 30 milyon ve Antarktika 14 milyon kilometre karelik bir alana sahip. Tekrar ediyorum, yer küre üzerinde 149 milyon kilometre karelik bir kara kütlesi var. Bunun 14 milyonu, yani %9 civarında bir alana tekabül ediyor Antarktika. Yani %10 diyelim kabaca. Fakat burada insan yaşamıyor. Sürekli yerleşme yok. Yüzlerce, binlerce metre kalınlığında buz örtüsü var. Güney Kutbu civarında. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'nin, Kanada'nın, Çin'in, Norveç'in, Rusya'nın, Avustralya'nın, Yeni Zelanda'nın bile bilimsel araştırma adı altında bir takım orada şeyler vardır. İstasyonları var. Ve deniyor ki bu Antarktika'nın altında devasa maden ve enerji kaynakları var. Ve küresel ısınmayla birlikte buzullar erimeye başladığında belki 10 yıl sonra, belki 100 yıl sonra bu bölgelerde akıl almaz bir kapışma söz konusu olacak. Şimdi siz oraya diyelim ki işte 10 milyon dolar harcadınız, 100 milyon dolar harcadınız, bir üs kurdunuz ve onun binle milyonla çarpımı karşılığında size getirisi olacaktır. Mesela 1800'lü yılların sonuna doğru Rus Çarlığı Alaska'yı 20 milyon dolara satmıştır Amerika'ya. Ya burası buzlarla kaplı bir kütle diye. 20 milyon dolara satın aldığı Alaska, Amerika'nın yeni bir eyaletidir ve şu anda Amerika ihtiyacı olan petrolün, gazın büyük bir kısmı boru hatları oradan alıyor.
Evet.
Yani siz bugüne göre düşünürseniz Antarktika bir buz kütlesidir. Peki buz kütlesi ise Japonların ne işi var orada? Norveç'in bile orada üssü var. Türkiye 5 milyonluk Norveç kadar bir ülke değil mi?
Evet.
Ve Türkiye her yere para harcıyor. Varsın birkaç milyon da oraya harcasın. Evet. Ve nitekim soğuk ortamlarda deney yapıyor. Yani bizim ODTÜ'lü bilim adamları, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin, Boğaziçi'nin bilim adamları, yani börtü böcekle Gezi Parkı'nda eylemcilerle Melik Gökçe'ye yol yaptırmam diye uğraşıncaya kadar ODTÜ'nün içerisinde gitsinler orada.
Araştırma yapsınlar.
Ve bugün maalesef tanklarımızı, uçaklarımızı, askeri teknolojimizi bu üniversiteler yapmıyor. Yani üniversitelerin asli işidir gidip orada bilimsel araştırma üssü kurmak ve bence çok yerinde bir karardır.
Evladiyelik bir yatırım diyorsunuz
geç
yani.
Geç kalmış bir karardır.
Evet.
Bazen siz işte şöyle bir örnek vereyim. Süremizi de aşıyoruz ama bu 1990'lı yıllarda bu GSM operatörleri ilk çıktığında işte uzanlarla Kara Mehmetler, yani bu Telsim'le Türkcell'e 500 milyon dolar falan para yatırdıklarında bizim koçlar, sabancılar diyor ki yani kardeşim ortada ne bir fabrika var ne böyle hayali bir şeye milyon dolarlar yatırılır mı diyor. İşte onu yatıranlar işte 500 milyon dolar yatırdılar, 30 milyar dolar oldu Türkcell'in değeri. Yani siz geleceği doğru okursanız ancak sıçrama yaparsınız. Ve Türkiye'nin gelecekte dünyanın hatırı sayılır en önde gelen ilk 10 ülkesi arasında olmasını istiyorsanız Antarktika'ya da yüz kuracaksınız. Ve bugün işte Katar'a askeri yüz kurduğunuz gibi, Somali'ye askeri yüz kurduğunuz gibi Antarktika'ya da bilimsel amaçlı yüz kuracaksınız ki büyük devlet olduğunuz ortaya çıkacak. Öyle ben büyük deyip efelenmekle olmaz bu işler. Çok yerinde bir karardır ve hatta geç kalmış bir karardır diyebiliriz.
Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden, değerlendirmelerden dolayı. Değerli dinleyenler, Medeniyet Coğrafyamız programını bu haftalıkta noktalıyoruz. Haftaya yeniden sizinle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Kurt hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.